Ayrım 39.
Sayfa 297. 19. yüzyıla büyük olarak, değer olarak verdikleri hiçbir şeyin temelinde Waterloo yoktur. Ancak ilkel milletlerde bir zafer birdenbire kalkınmalar yaratır. Bu bir fırtınayla kabaran sellerin geçici gururu, kendini beğenmişliğidir. Medeni milletler, hele içinde bulunduğumuz çağda, bir komutanın iyi ya da kötü talihiyle ne yükselir ne de alçalır. İnsanlık içinde onların özgül ağırlığı bir çarpışmadan daha üstün bir şeyden ileri gelir. Şerefleri, Tanrı'ya şükür, vakarları, ışıkları, dehaları, kahramanların, fatihlerin, şu kumarbazların, savaş piyangosuna koyabildikleri birer numara değildir. Çoğu zaman kaybolan savaş kazanılmış ilerlemedir. Daha az şan, şöhret, daha çok özgürlük. Davul susar, akıl konuşmaya başlar. Kaybeden kazanıyor oyunu. Öyleyse Waterloo'dan her iki yandan da soğukkanlılıkla söz edelim. Kaderin payını kadere, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verelim. Waterloo nedir? Bir zafer mi? Hayır. Piyangodan çıkan 5 sayısıdır. Fransa'nın ödediği, Avrupa'nın kazandığı bir piyango. Buraya bir aslan oturtmaya pek değmezdi. Zaten Waterloo tarihteki en garip rastlaşmalardan biridir. Napolyon'la Wellington. Bunlar düşman değil, birbirlerinin zıttıydı. Tezatlardan hoşlanan Tanrı hiçbir zaman daha çekici bir zıtlık, daha fevkalade bir karşılaştırma yapmamıştır. Bir yanda kesinlik, seziş, geometri, temkin, geri çekilmenin güven altına alınması, yedekler bulundurulması, inatçı bir soğukkanlılık, şaşmaz bir usul, araziden faydalanan bir strateji, taburları dengeleyen bir tabiye, lağım fitiliyle başlatılan toptan ölüm, saat elde düzenlenen savaş. Hiçbir şey isteyerek tesadüfe bırakılmış değil. Eski klasik cesaret, kesin doğruluk. Öbür yanda seziş, kehanet, askeri acayiplik, insanüstü içgüdü, alev saçan bakış, kartal gibi bakan, yıldırım gibi vuran bir şey, hor görür şiddette üstün bir sanat, derin bir ruhun bütün esrarı, itaat etmesi istenen hatta zorlanan kaderle, ırmakla, ovayla, ormanla, tepeyle ortaklık, savaş meydanına zulmetmeye kadar giden müstebit, strateji bilimine karışan, onu yücelten, gene de onu şaşırtan inanç, yıldızlara inanç. Wellington savaşın baremiydi. Dipnot. Bertrand Barem, 1640-1703, ünlü bir Fransız matematikçisidir. Napolyon da onun Michelangelo'su. Bu sefer hesap dehayı yendi. Her iki yanda da birisi bekleniyordu. Hesapta yanılmayan kazandı. Napolyon Grouchy'yi bekliyordu, gelmedi. Wellington Blücher'i bekliyordu, geldi. Wellington öcünü alan klasik savaştır. Bonaparte başlangıcında onunla İtalya'da karşılaşmış, şahane bir şekilde yenmişti. Yaşlı çaylak genç akbabanın önünde kaçmıştı. Eski tabiye tahrip edilmekle kalmamış, üstelik etrafı öfkelendirmişti. Bu 26 yaşındaki Korsikalı kimdi? Her şey kendisinin aleyhineyken, hiçbir şeyi, erzakı, cephanesi, topu, pabucu, hemen hemen ordusu bile yokken bir avuç adamla birlik halindeki Avrupa'ya karşı saldıran, mantıksızca imkansızlıklar içinde zaferler kazanan bu göz kamaştırıcı cahil kimdi? Hemen hiç soluk almadan elinde aynı savaşçılar takımıyla Bolyö'yü Alvenzi üzerine, Wurmser'i Bolyö üzerine, Mella'yı Bolyö üzerine, Maş'ı Mella üzerine devirerek birbiri ardına Alman İmparatorluğu'nun 5 ordusunu dağıtan, ateş saçan bu deli nereden çıkmıştı? Bir yıldız gibi küstah olan savaş zıpçıktısı kimdi? Harp Akademisi savaştan kaçarak onu aforoz ediyordu. yeniye karşı eski askeri mutlakiyetin, parlayan kılıca karşı düzenli askeri gücün, dehaya karşı hesaplı, planlı kişilerin sarsılmaz kini buradan geliyordu. 18 Haziran 1815'te Bukin son sözünü söyledi. Lodi'nin, Montebello'nun, Montenot'un, Mantua'nın, Marengo'nun, Arcole'ün altına Waterloo yazdı. Orta derecedeki kimselerin çoğunluğa hoş gelen zaferi. Kader bu acı alaya boyun eğdi. Düşerken Napolyon genç Wurmser'i karşısında buldu. Gerçekten de Wurmser'i bulmak için Wellington'ın saçlarını ağartmak yeter. Waterloo ikinci derecede bir komutanın kazandığı birinci derecede bir savaştır. Waterloo Savaşı'nda hayran olunacak İngiltere'dir. İngiliz metaneti, İngiliz azmi, İngiliz kanı. Orada İngiltere'nin muhteşem olan şeyi kusura bakmasın asıl kendisiydi. Komutanı değil ordusuydu. Wellington anlaşılmaz şekilde nankörce Lord Bathurst'e yazdığı bir mektupta ordusunun 18 Haziran 1815'te çarpışan ordunun berbat bir ordu olduğunu bildirir. Waterloo topraklarının altında gömülü olan sessiz, üzgün kemik yığını acaba bu konuda ne düşünür? İngiltere Wellington'a karşı çok alçak gönüllü davrandı. Wellington'ı bu kadar büyütmek İngiltere'yi küçültmektir. Wellington herhangi biri gibi bir kahramandır. İskoçyalılar, muhafız süvariler, Maitland, Mitchell alayları, Kempt, Peck piyadeleri, Ponsonby, Somerset süvarileri, yaylım ateş altında gayda çalan yaylalılar, Ryland taburları, askeri okuldan daha yeni çıkmış, tüfek tutmasını ancak bilen gencecik insanların Esling'in, Rivoli'nin kocamış topluluğuna kafa tutması. İşte bunlar muazzam şeylerdir. Wellington yerinden kımıldamadı, onun tek meziyeti bu oldu. Biz bundan şüphe etmiyoruz ama piyadesinin, süvarisinin en küçüğü de onun kadar dayanıklıydı. Iron Soldier da Iron Duke değerindedir. Dipnot, İngilizce demir asker, demir dük. Bize gelince bütün yüceltmelerimiz İngiliz askerine, İngiliz ordusuna, İngiliz halkınadır. Zafer varsa İngiltere'ye aittir. Waterloo anıtı göklere doğru bir adamın yüzünü değil de bir halkın heykelini yükseltseydi daha adil olurdu. Ama bu büyük İngiltere bizim burada söylediklerimize öfkelenir. Kendisinin 1688'inden bizim 1789'umuzdan sonra bile hala derebeylik hayali güder. Verasete, meratip silsilesine inanır. Hiçbir halkın kudretçe, şöhretçe geçemediği bu halk kendini halk olarak değil millet olarak görür. Halk olduğu için de gönül rahatlığıyla boyun eğer, bağlanır, baş olarak bir lordu kabul eder. İşçi ise hor görülür, askerse değneklenir. Hatırlanacağı gibi Inkerman Savaşı'nda anlaşıldığına göre orduyu kurtaran bir çavuşu Lord Raglan bildirmemiştir. Çünkü İngiliz askeri meratip silsilesi subay derecesinden aşağı hiçbir kahramanın bir raporda adının geçmesine izin vermez. Bizim Waterloo gibi bir karşılaşmada her şeyden çok hayran kaldığımız şey rastlantıların olağanüstü ustalığıdır. Gece yağan yağmur, Ogomon duvarı, Oen çukur yolu, top atışına sağır kalan Gronchi, Napolyon'u aldatan kılavuzu, Bülow'un uyaran kılavuzu, bütün bu felaketler pek olağanüstü yürütülmüştür. Sonunda onu da söyleyelim, Waterloo'da savaştan çok toplu öldürme oldu. Düzenli savaşlar içinde Waterloo, savaşçı sayısına göre en dar cephesi olan savaştır. Napolyon 3 çeyrek fersah, Wellington yarım fersah. Her iki yanda 72 bin savaşçı. Boğazlaşma bu yoğunluktan ileri geldi. Hesap edip şu dengeyi kurdular. İnsan kaybı. Austerlitz'te Fransızlar %14, Ruslar %30, Avusturyalılar %44. Wagram'da Fransızlar %13, Avusturyalılar %14, Moskova'da Fransızlar %37, Ruslar 44. Bautzen'de Fransızlar %13, Ruslarla Prusyalılar 14. Waterloo'da Fransızlar %56, Müttefikler 31. Waterloo için toplanan %41, 144 bin savaşçı, 60 bin ölü. Bugün Waterloo savaş alanında insanoğlunun duygusuz dayanağı, toprağa özgü bir sükunet vardır. Bütün öbür ovalara benzer. Yalnız geceleri buradan hayalet gibi bir ses yükselir. Oradan bir yolcu dolaşıyorsa, bakıp dinlerse, uğursuz Filibe ovalarının karşısında Vergilius'un yaptığı gibi düşünceye dalarsa, felaketin hayaleti onu yakalar. Korkunç 18 Haziran canlanır. Uydurma anıt tepe silinir, o bayağı aslan kaybolur, savaş alanı gerçek halini alır. Ovada piyade taburları dalgalanır, ufuktan korkunç nal sesleri geçer. Ürken yolcu kılıçların şimşeğini, süngülerin kıvılcımını, bombaların alevini, gök gürültülerinin canavarca çatışmalarını görür. Bir mezarın derinliğinden gelen hırıltıyı, hayal savaşın belirsiz uğultusunu duyar. Bu gölgeler humbaracılardır. Şu ışıklar zırhlı süvarilerdir. Şu iskelet Napolyon'dur. O iskelet Wellington'dır. Bunlardan hiçbiri artık sağ değil ama hala çarpışır, hala savaşır. Çukurlar gene kızıllaşır, ağaçlar gene ürperir, şiddet gene bulutlara kadar yükselir. Karanlıkların derinliğinde bütün bu vahşi tepeler, Mont Saint-Jean, Ogomon, Frischemont, Papelotte, Plancenoit, birbirini öldüren hayallerin çevrintisiyle belli belirsiz taçlanmış gibi görünür. 17. Waterloo'yu iyi bulmalı mı? Waterloo'dan hiç de nefret etmeyen, saygıdeğer, liberal bir akım vardır. Biz o akımdan değiliz. Bizim için Waterloo, özgürlüğün şaşkına döndüğü gündür. Böyle bir yumurtadan böyle bir kartal çıksın, bu şüphesiz ki beklenmeyen bir şeydir. Waterloo, meselenin en yüksek görüş noktasından bakılırsa, devrime karşı kasıtlı bir zaferdir. Fransa'ya karşı Avrupa'dır, Paris'e karşı Petersburg, Berlin, Viyana'dır. 20 Mart 1815 yoluyla 14 Temmuz 1789'a karşı bir saldırıdır. Zapt olunamaz Fransız devrim hareketine karşı saltanatların kargaşalığıdır. 26 yıldan beri feveran halinde olan bu geniş halkı en sonunda söndürmek, işte hayal edilen buydu. Brunswicklerin, Nassau'ların, Romanov'ların, Hohenzollernlerin, Habsburgların, Bourbonlarla bağlılığı. Waterloo'nun terkisinde kutsal hak vardır. Şu bir gerçektir ki, imparatorluk müstebit olduğundan, eşyanın tabii tepkisiyle krallık ister istemez liberal olacaktı. Galiplerin sonsuz eseflerine rağmen, istemeyerek Waterloo'dan meşruti bir düzen çıktı. Çünkü devrim tam olarak yenilemez, kadere bağlı olduğundan, mutlaka olacak bir şey olduğundan daima ortaya çıkar. Waterloo'dan önce eski tahtları deviren Bonaparte'ın kişiliğinde, Waterloo'dan sonra anayasayı ihsan eden, ona uyan 18. Louis'nin kişiliğinde yeniden ortaya çıkmıştır. Napolyon, Napoli tahtına bir araba sürücüsünü, İsveç tahtına bir çavuşu yerleştirir, eşitliği ispat etmek için eşitsizliği kullanır. Saint Juan'da 18. Louis insan hakları beyannamesine imza atıyor. Devrimin ne olduğunu anlamak istiyor musunuz? Ona ilerleme deyin. İlerlemenin ne olduğunu anlamak mı istiyorsunuz? Ona yarın deyin. Yarın, karşı durulmazcasına eserini verir, ona bugünden başlar. Garip bir şekilde hedefine daima ulaşır. Sadece bir asker olan Foy'u bir hatip haline getirmek için Wellington'u kullanır. Foy Ogomon'da düştü, kürsüde doğruldu. İlerleme işte böyle davranır. Bu işçi için kötü alet yoktur. hiç şaşırmadan Alplerin üzerinden geçen adam da, Elize babanın sarsak ihtiyar saf hastasını da kendisinin tanrısal işine göre ayarlar. Fatih'ten olduğu gibi bacakları Damlalı'dan da yararlanır. Fatih'ten dışarıda yararlanır, Damlalı'dan içeride. Waterloo, Avrupa tahtlarının yıkılışını kılıçla durdurarak devrimci faaliyetlerin başka yandan gelişmelerinden başka fayda sağlayamadı. Kılıç kullananlar işlerini bitirdiler, sıra düşünürlere geldi. Waterloo'nun durdurmak istediği yüzyıl onun üzerinden geçti, yoluna devam etti. Bu uğursuz zaferi özgürlük yendi. Kısacası söz götürmez bir şekilde söyleyebiliriz ki, Waterloo'da üstün gelen Wellington'ın arkasından gülümseyen, dediklerine göre Fransa'nınki de dahil, bütün Avrupa mareşallik asalarını ona getiren, aslanın kümbetini yükseltmek için kemik artıklı toprakları keyifle arabalar doğrultusu taşıtan, bu kaideye tantanayla 18 Haziran 1815 tarihini yazan, geri çekilenleri kılıçtan geçirmekte Blücher'i cesaretlendiren, Mont Saint-Jean Ovası'nın tepesinden bir ava saldırır gibi Fransa'nın üzerine eğilen hep karşı devrimdi. Şu alçak parçalama kelimesini mırıldanan karşı devrimdir. Paris'e gelince yanardağ ağzını yakından gördü, bu külün ayaklarını yaktığını anladı, aklını başına aldı. Bir fermanı beklemeye yeniden döndü. Waterloo'da ancak Waterloo'da ne olduysa onu görelim. Bir özgürlük niyetini asla görmeyelim. Karşı devrim istemeden liberaldi. Aynı şekilde buna benzer bir alayla Napolyon da istemeden devrimciydi. 18 Haziran 1815'te at sırtında Robespierre düşürüldü. 18. Kutsal Hakk'ın Tepreşmesi. Diktatörlüğün sonu. Bütün bir Avrupa düzeni yıkıldı. İmparatorluk can çekişen eski Roma dünyasınınkine benzer bir karanlık içine çöktü. Barbarlar çağındaki gibi uçurum yeniden görüldü. Yalnız 1815 barbarlığının, bunu küçük adıyla söyleyelim, karşı devrimin soluğu kısaydı. Çabuk yoruldu, duruverdi. Ne yalan söyleyelim, imparatorluğa gözyaşı döküldü, hem de kahraman gözler döktü bu yaşları. Zafer, hükümdarlık asası haline gelen kılıçta ise imparatorluğun kendisi zafer olmuştu. Yeryüzüne müstebitliğin verebileceği bütün ışığı vermişti. Donuk ışık. Daha da ileri gidelim, karanlık ışık. Gerçek günle ölçülürse gecedir bu. Gecenin bu yok oluşu güneş tutulması gibi geldi. 18. Louis Paris'e döndü. 8 Temmuz'un şenlikleri 20 Mart heyecanlarını sildi. Korsikalı da Beyanlı'nın zıddı haline geldi. Tüileri'nin kubbesindeki bayrak beyaz oldu. Sürgün azametlendi. Hartwell'in çam ağacından masası 14. Louis'nin zambak çiçekli koltuğunun önünde yer aldı. Bouvin'den, Fontenoy'dan sanki geri dönmüşler gibi söz edildi. Austerlitz yaşlanmıştı. Altar'la taht şahane şekilde kaynaştılar. 19. yüzyıl toplumu kurtuluşunun söz götürmez şekillerinden birisi Fransa'da da, Avrupa'da da yerleşti. Avrupa beyaz şeridi kabul etti. Trestaillon ün kazandı. Non pluribus impar sözleri, dipnot, Latince ötekilerden farklı değildir. Quai d'Orsay kışlasının cephesinde güneş ışıklarını temsil eden taşların üzerinde yeniden belirdi. İmparatorluk hassa alayının bulunduğu yere kırmızı bir ev yapıldı. Koşu alanındaki tak kendine yakıştıramadığı zaferlerle dolunca bu yenilikleri yadırgayarak, belki Marengo'dan, Arcole'den de biraz utanarak Angulem dükünün heykeliyle işin içinden sıyrıldı. 93'ün korkunç genel mezar çukuru Madeleine mezarlığı, 16. Louis ile Marie Antoinette'in kemikleri de bu tozun içinde olduğundan mermerle akikle kaplandı. Vincennes hendeyinde topraktan Angien dükünün Napolyon'un taç giydiği ayda öldüğünü hatırlatan sütun biçimi bir mezar taşı çıktı. Napolyon'a bu ölümün bu kadar yakınında taç giydiren Papa 7. Pius yükselmeyi takdis ettiği gibi çöküşü de sakin sakin takdis etti. Schönbrunn'de 4 yaşında bir gölge vardı ki Roma kralı diye çağırmak fesatçılık sayıldı. Bunların hepsi oldu, krallar tahtlarına kavuştular, Avrupa'nın hakimi bir kafese kapatıldı, eski rejim yeni rejim oldu, dünyanın bütün karanlığı, bütün aydınlığı yer değiştirdi. Çünkü bir yaz günü bir çoban ormanda bir Prusyalı'ya, buradan geçin, şuradan geçmeyin dedi. Bu 1815 bir çeşit iç karartıcı Nisan oldu. Kararlı, zehirli eski gerçekler yenilik kisvesine büründüler. Yalan 1789'la evlendi. Kutsal hak kendini fermanla gizledi. Hayaller meşrutileşti. Ön yargılar, boş inanlar, art düşünceler kalplerinde 14. maddeyle liberalizme boyandılar. Yılanların deri değiştirmesi. Kişi Napolyon tarafından hem yükseltilmiş hem de alçaltılmıştı. İdeale bu fevkalade madde saltanatında ideoloji diye acayip bir ad takılmıştır. Geleceği alaya almak bir büyük adamın büyük bir tedbirsizliği. Bu arada halk topçuya aşık olan bu et yığını onu gözleriyle arıyordu. Nerede o, ne yapıyor? Marengo'da, Waterloo'da sakat kalmış birine bir yolcu Napolyon öldü diyordu. Sakat asker öldü mü diye haykırdı. Siz onu tanımıyorsunuz. Hayaller yere serilen bu adama meydan okuyordu. Waterloo'dan sonra Avrupa'nın temeli karanlığa gömüldü. Napolyon'un ortadan çekilmesiyle muazzam bir şey uzun zaman boş kaldı. Bu boşluğa krallar yerleştiler. Yaşlı Avrupa toparlanmak için bundan yararlandı. Bir kutsal birlik meydana getirildi. Daha önceden uğursuz Waterloo Ovası buna güzel birlik demişti. Yeniden kurulan bu eski Avrupa'nın karşısında yeni bir Fransa'nın taslağı ortaya atıldı. İmparatorun alay ettiği gerçek meydana çıktı. Alnında şu yıldız vardı, özgürlük. Genç kuşakların ateşli bakışları ona doğru döndü. Garip şey, aynı zamanda hem bu geleceğe, özgürlüğe, hem de geçmişe, Napolyon'a aşık oldular. Yenilgi yenileni ululaştırmıştı. Düşen Bonaparte, ayaktaki Napolyon'dan daha yüksek görünüyordu. Galip gelenler korktular. İngiltere onu Hudson Loup'a saklattı, Fransa da onu Montchenu'ya gözetletti. Göğsünde kavuşan kolları tahtların kaygısı oldu. Alexander ona uykusuzluğum diyordu. Bu korku onun içindeki devrimden geliyordu. İşte bu Bonapartçı liberalizmi açıklar, mazur gösterir. Bu hayalet yaşlı dünyayı zelzeleye veriyordu.